Ayrım 7.
Ve onlar bir araya gelince de her şeyi unutup yeniden başlamaya hazırlar. Demek ki sorunsuz ilişkiler için bizden biraz çaba gerek. Onların kapıları açık, hem de sonuna kadar. Yeter ki bizler içeri girmeyi başaralım. Ve bunun için önce sevgimizi açık açık ve coşkuyla verelim. Hemen bugün, şu andan başlayarak onlara sevgimizi sadece yaptıklarımızla değil, davranış ve sözcüklerle de anlatalım. Her fırsatta onları ne kadar çok sevdiğimizi sımsıkı bağrımıza basıp söyleyelim. Korkmadan, açık açık, seni seviyorum diyelim. Hoşgörülü olalım. Onlar bizim çocuklarımız ama malımız değiller. Ayrı hem de apayrı birer insan onlar. Zevkleri, düşünceleri, beğenip beğenmedikleriyle birer kişilik onlar. Geleneksel baskıcı sistemi omzumuzdan silkip, hakkında bol bol konuştuğumuz demokrasiyi evimizin içinde de uygulamaya gayret edelim. İşe demokrat kafalıymışız gibi başlayalım. Şaka bir yana, zaten bunu kafamızın içinde çözüp kabullendiğimizde, irili ufaklı pek çok tartışmanın da son bulduğunu göreceğiz. Onları dinleyelim. Önce ön yargılarımızı, daha evvel öğrendiklerimizi bir kenara koyarak, kafamızın pencerelerini ardına kadar açıp onları dinleme alışkanlığını geliştirelim. Laflarını ağzına tıkmayalım. Susup dinleyelim, bakalım neler söyleyecekler. Sonra da sakin sakin tartışmaya kendimizi hazırlayalım. Ama önce onları dinlemeyi öğrenelim. Ve biliyor musunuz, eğer gençlerimizi ön yargısız dinlersek, pek çok konuda mantıklı düşündüklerini ve haklı olduklarını göreceğiz. Onlarla konuşalım. Örneğin, neden bir konuda izin vermek istemediğimizi bağırıp çağırmadan, çünkü ben öyle diyorum da ondan gibi mantıksız nedenlerle kestirip atmadan, kuşkularımızı, korkularımızı onlara anlatalım. Sonra da bırakalım onlar cevap versinler. Belki gençlerimiz bizi ikna edecekler, belki de biz onları. Ama önce açık fikirli olup lütfen lütfen konuşalım çocuklarımızla. Gündelik yaşamda çocuklarımıza saygılı olalım. Ufak tefek zevklerini, müziklerini, giyimlerini mesele yapmayalım. Anlayışlı olalım. Kendi gençlik günlerimizi anımsamaya çalışalım. Sevgimizi bilmeye hep ihtiyaçları vardır. Ve son olarak da şunu hiç ama hiç unutmayalım ki, çocuklarımız kaç yaşında olurlarsa olsunlar, bizim sevgimize ve bu sevgiyi bilmeye ihtiyaçları vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, bizim onları sevdiğimizi, gönlümüzdeki o çok özel yerlerini kimsenin alamayacağını, düşüncelerimizden ve dualarımızdan hiçbir zaman eksik olmadıklarını bilmek ihtiyacındadırlar. Önlenemez ayrılık zamanı gelip çattığındaysa, bu kez de bir zamanlar onları çok sevmiş olduğumuzu anımsamaya ihtiyaçları vardır. Bir tek sevenim bile olmadı diyenler var. Sevgili Serap, gözyaşlarımı tutamadan okuduğum bu güzel şiirinden yola çıkarak sana söylemek istediğim şeyler var. Adresin tam olarak verilmediğinden sana yazmış olduğum teşekkür mektubu geri geldi. İşte bu nedenle sana buradan seslenmek zorunda kaldım. Annen hayatta olduğu sürece onun sevgisini yaşamışsın. O sana sevgisini verebilmiş, senin için hayaller kurmuş. Ve sen bu sevgiyle büyümüş, bugünkü güçlü genç kız olmuşsun. Bir de annesi babası hayatta olduğu halde hiçbirinden sevgi görmemiş, onun için hayaller kurulmamış, hatta istenmemiş ve istenmeyenler var. Geriye dönüp baktığında benim bir tek sevenim bile olmadı diyenler var. Ne demiştik? Yaşama zamanı, ölme zamanı. Ölme zamanı bazen çok erken gelebiliyor ama sonuçta kaçınılmaz bir şey bu. Herkes için, senin, benim, hepimiz için. Önemli olan böylesine güzel bir sevgiyi paylaşmış olman, anılarının olması, annenin seni çok ama çok sevmiş olduğunu bilmen, bu sevgiden aldığın güçle birlikte kurduğunuz düşlere yönelmen. Ve bunu hem kendin hem de annen için yapman. Annenle aranızda yaşanan o sevgiyi yüreğinde hep sıcak tutan ve gün gelip senin de çocuğun olduğunda bu değerli mirası ona aktarman. Acını yüreğinde yoğururken biraz da bu açıdan düşünmeni istedim. Önünde uzanan tertemiz, dokunulmamış, kendi yaşamında sana sağlık, mutluluk, başarı ve özellikle de bol kahkahalı günler dilerim. Eminim annen de aynı şeyleri isterdi senin için. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Onlara mutlu bir çocukluk ve gençlik armağan etmek elimizdedir. Neden bu dünyaya çocuk getiririz hiç durup düşündünüz mü? Sahi neden çocuk yaparız biz? Bakın bazıları bu soruyu nasıl yanıtlıyorlar. soyum devam etsin diye. Yalnız kalmamak için, yaşlanınca sonra kim bakar bana? Ne bileyim, doğanın kanunu bu. Doğar, büyür, evlenirsin, sonra da çocuk yaparsın. Farkına vardıysanız, yanıtların hiçbiri gerçek hedefe yönelik değil. Bir çocuk isterken vermeye hazır bir konumda olmak, en birincil, en önemli etken olmamalı mı? Oysa yukarıda sıralananların tümü almaya yönelik bencil gerçekler. Güç de olsa bunu itiraf etmek zorundayız. Kendi kendimizle ve hatalarımızla yüzleşemezsek, bundan kaçarsak, ulu ağaçların gölgelendirdiği kıvrımlı patikayı değil, yine o çok kullanılmış otoyolu seçip olduğumuz yerde bir arpa boyu yol almadan kalacağız demektir. Bundan birkaç yıl önce televizyonda evlat edinen ünlü film yıldızlarıyla bu konuda yapılan bir söyleşiyi izliyordum. Kimi bir çocuk, kimi beş, kimi kara derili, kimi uzak doğulu bebekleri evlat edinmişlerdi. Programın yöneticisi neden evlat edindiklerini sorduğunda gelen yanıtlar anımsayabildiğim kadarıyla şöyleydi. Çünkü çocukları çok seviyorum. Önce çocuk seven biriyim, sonra da olanaklarım var. Neden birkaç çocuk daha bundan yararlanmasın? Yanımda oldukları sürece yaşama renk ve anlam katacaklar. Söylenenleri özetlersek, ortaya çıkan sonuç, evlat edinirken onların almaya değil vermeye hazır olduklarıydı. Sevgi ve ilgilerini bu çocuklara vererek onları mutlu etmeyi amaçlıyorlardı. Çocukların mutluluğuysa dönüp onları mutlu edecekti. Beklenti ve elde etmeyi düşündükleri işte bu sevgi çemberinden ibaretti. Ne derecede başarılı oldular bunu bilemeyiz ama önemli olan çıkış noktasının doğru seçilmiş olmasıydı. Bir çocuk isterken çıkış noktası çok önemli. Bana bakacak, yalnız kalmayacağım, yaşlılık sigortam o şeklinde düşünce ve çıkış noktaları almak üzerine kurulu. Bu hem gerçekçi olmayan hem de her iki tarafa da mutsuzluk getiren bir tutum. Hiç kimsenin kendi çıkarları için bir başka insanı bu dünyaya getirmeye hakkı yok. Biz doğurduk diye ona malımızmış gibi davranamayız. Belki biz doğurduk ama apayrı bir insan o, kendinin insanı. Böyle bir yaklaşım sergilersek haklı olarak isyan edecek ve bu tür yanlış düşünceler sonucunda karşılıklı mutsuzluklar yaşanacaktır. Almak üzerine şartlandık mı, bunun getirdiği bir ikinci sakınca da kendimizi bir insan yetiştirmek kadar önemli bir konuda hazırlamaya gerek duymamamız. Oysa bu dünyada bir insan getirmenin ömür boyu sürecek bir verme eylemi olduğunun farkına varırsak, o zaman bu sorumluluğu omuzlayabilmek için hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünebileceğiz. Bilgilenmeye, bilinçlenmeye çalışacağız. Kendi kendimizi ben bu işin üstesinden gelebilir miyim diye sorgulayacağız. Ayrıca bir çocuğu dünyaya getirirken onun onayını almıyor, ona danışmıyoruz. Bu kararı onun yerine biz veriyoruz. Böyle olunca da onun bize değil bizim ona karşı sorumluluk ve görevlerimiz ağırlık kazanıyor. Bakın ünlü hümanist ve bilim adamı Albert Schweitzer karşılık beklemeden başlığıyla sunulmuş bir denemesinde neler diyor. Hiç kimse bir diğerine birbirimize ait olduğumuz için senin düşüncelerini bilmeye hakkım var diyemez. Bir annenin bile çocuğuna böyle davranmaya hakkı yoktur. Bu tür baskılı istekler aptalca ve sağlıksızdır. Bu konuda en değerli, insanları harekete geçiren, onlara heyecan veren oluşum verme eylemidir. Sizlerle yola çıkmış olanlara kendinizden, gönlünüz ve aklınızdan verebildiğiniz kadar verin. Karşılık beklemeden verin. Ve eğer onlardan size bir tek şey geri gelirse, bunu da çok değerli bir armağan olarak kabul edin. İşte çocuklarımızla ilişkilerimiz böyle olmalı. Onları karşılık beklemeden sevmeli ve istemeliyiz. Yine o söyleşiye dönerek çok çarpıcı bulduğum bir başka düşünceden söz etmek istiyorum. Programı yönetenin son sorusu, evlat edinmek isteyenlere neler önerirsiniz idi. Adını anımsayamadığım bir film yıldızı, sakın hayır olsun diye çocuk almayın dedi ve ekledi. Çünkü bu sağlıklı bir neden değil ve buradan yola çıkarak sağlıklı bir ilişki kurulamaz. Siz hep kendinizi ona yardım ediyor olarak düşünecek ve hissedeceksiniz. Çocuğa gelince o da sizin bu tavrınızı, duygularınızı, siz ne kadar dikkat ederseniz edin sezinleyecek ve böylece gerçek bir sevgi bağı oluşamayacak. Oysa çocukları gerçekten seviyorsanız ya da özellikle bir çocuğa içiniz ısındıysa ve o çocuğu sadece o çocuk olduğu için evlat edinirseniz, yaptıklarınızın çetelesini tutmayacak ve yardım eli uzatmış bir insan davranışı içinde olmayacaksınız. Çocuk da bunu sezinleyecek ve beni benim için seviyor diye düşünerek o da size aynı duygularla yaklaşacaktır. Bunlar çok hassas duygu alışverişleridir. Sessiz dalgalar halinde insanlar arasında gidip gelirler. Bakın kimileri bir evlat edinirken konuyu nasıl deşiyor düşünüyor. Bir rengin tonlarındaki farklılıklar gibi sevgi ve duygu yelpazesindeki çeşitlilikleri de teker teker ayırıyor, inceliyor. İşte bizler de bırakın evlat edinmeyi, kendi çocuğumuzu dünyaya getirmeden önce kadınımızla erkeğimizle artık kendimizi sorgulamalıyız. Daha da güzeli, gençlerimiz evlenmeden önce şu soruları sormalı. İkimizden birinin geçmişindeki çocuk için sakıncalı olabilecek hastalıklar var mı? Kan gruplarımız uyuşuyor mu? Akraba evliliklerinin sakıncaları neler? Evlenmeden önce asrın vebası diye anılan AIDS testi yaptırdık mı? AIDS'in sadece eşcinsellere özgü bir hastalık olmadığını biliyor muyuz? Ne olduğu ve nasıl bulaştığı hakkında bilgimiz var mı? Ve bu sorulardan sonra gelelim çocuk konusuyla ilgili olanlara. Ben bu dünyaya bir insan getirmek istiyor muyum? İstiyorsam bunu neden istiyorum? Önce ben bunu iyice düşündüm mü? Eşimle konuyu tartıştık mı? Bir bebeğin yaşamımıza getireceği değişiklikleri karşılayacak olgunlukta mıyız? Buna ruhsal ve parasal açıdan hazır mıyız? Biz karı koca olarak bir insan yetiştirmenin sorumluluğunun farkında mıyız? Gerekli sevgi ve ilgiyi verecek düzeyde miyiz? Bilinçli miyiz? Bir ana baba okuluna gitmeyi düşünüyor muyuz? Ve en önemlisi, bir çocuk dünyaya getirirken onu koşulsuz sevmeye, ona zaman ayırıp hizmet vermeye, kısaca bir ömür boyu derece derece sürecek verme eylemine hazır mıyız? Çocuklardan parmak ısırtan öneriler. İşte günümüz artık bu soruların sorulduğu gündür. Dünyaya bir çocuk getirmeden önce gençlerimiz bu soruları soracaklardır. Yanıtlar olumluysa o bebek dünyaya gelecek, değilse gelmeyecek. Ve bunun böyle olmasını en çok isteyenlerse yine çocuklarımız. Çünkü belirsizliklerin, bilgisizliklerin acı faturası onlara çıkıyor. Annesiyle babasının yetersiz oldukları, gerekli sevgi ve ilgiyi görmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak onlardan boşanmak isteyen çocuğun öyküsü bu tepkinin en sivri örneği. Çocuk kendisine iyi davranacak bir ailenin yanına yerleştirilmek istediğini de eklemiş davayı açarken. Bizdeki örneklere gelince, bizim çocuklarımız isteklerini 1991 yılında toplanan 1. Ulusal Çocuk Kurultayı'ndaki sonuç bildirgesinde dile getirmişler. Kurultaya bütün illerimizden biri ilk, diğeri ortaokul öğrencisi ikişer çocuk delege katılıyor. Ve sonuç bildirgesi düşlenen dünyanın yaratılabilmesi için çeşitli komisyonların önerilerinden oluşuyor. Bakın aile komisyonunun çocuk delegeleri neler önermişler. 1. Akraba evliliğinden kaçınılmalı. 2. Sağlık sorunlarının genetik olabileceği de düşünülerek çocuk daha anne karnındayken kontrol altına alınmalıdır. 3. Erken yaşta evlenme önlenmelidir. Bakın bana gelen mektuplardan birinde bu konuda ne denmiş. Keşke diyor bir genç kız, babam genç yaşta evlenmiş olmasının acısını bizden çıkarmasa. 4. Evliliğin boşanmayla sonuçlanmaması için eşler önceden birbirlerini tanıyıp anlamalılar. Flörtü yasaklayan zihniyetin kulakları çınlasın. Buna rağmen anlaşma mümkün değilse ana baba ayrılabilir. Bu çocuğa anlatılmalı, ana ya da baba kötülenmemelidir. Bana gelen mektuplarla bu istekler öylesine birbirine denk düşüyor ki hemen bir örnekle bunu belirtmek istiyorum. Yazmak istediğim konu boşanmış anne babalarla ilgili. Sanırım bu konu beni olduğu gibi pek çok genci rahatsız ediyordur. Annemle babam ayrılmış olabilirler. Bu gayet normal bir durum. Ama birinin diğerini kötülemesine gerçekten dayanamıyorum.
Tamam anne, ben babamla yaşıyorum ve onu çok seviyorum. Seni de en az onun kadar seviyorum ve babam hakkında kötü bir şey duymak istemiyorum demekle pek de çözüme ulaştığım söylenemez. Oysa ikisini de o kadar çok seviyorum ki. İkisinden birini daha çok ya da daha az sevmeme imkan yok. Çünkü biri annem, öbürü babam. İki annem olsaydı, tamam o zaman şu annemi daha çok seviyorum diyebilirdim. Ama bir tanecik annem ve bir tanecik babam var. Onları çok seviyorum. Onların da beni çok çok sevdiklerinden eminim. Ben hastayken kuşkulu bakışları, başarılarımdaki övünçleri bu sevginin en büyük kanıtı. Güçlü, akılcı ve duygulu bir mektup. Ah bir de o sevgi çekişmeleri olmasa ve dönelim çocuk kurultayından gelen önerilere. 5. evlilik kararı anne babanın rızası alınmakla birlikte evlenecek kişilere ait olmalıdır. Bu öneriyle çocuklar uyumsuz ana babalar ve onların olumsuz ilişkilerinden çektikleri sıkıntıyı dile getiriyorlar sanki. 6. Ailede fikir uyuşmazlığı sevgi ve hoşgörüyle giderilmeli. Birlikte yaşamanın kuralları aile bireyleri tarafından belirlenmeli. Anne baba, gelin kaynana geçimsizlikleri çocuğa yansıtılmamalı. Ve yine bana gelen mektuplardan alıntılar. Anne ve babalar çocuklarının yanında kesinlikle kavga etmemeli. Aksi halde bu çocuğun huzurunu bozup onu psikolojik açıdan rahatsız eder ve ailede bulamadığı sevgiyi farklı ama kötü insanlarda aramasına neden olur diyor bir genç okurum. Bir başkasıysa, keşke annem ve babam tartışmayı, birbirleriyle konuşmayı, sorunları birlikte çözmeyi bilselerdi diyor. Ve geliyoruz çocuklarımızın bence devrim yaratacak nitelikteki isteğine. 7. Aile okulları açılmalı. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu okullara devam etmelidir. Bunun için devlet destek sağlamalıdır. Gördüğünüz gibi çocuklarımız işin özünü daha 1991 yılında yakalamışlar bile. Artık bilinçsiz, acemi ellerde olmak istemiyorlar. Eğer bizi istiyorsanız gidin önce kendinizi eğitin, yeterli kılın ve bu işin üstesinden gelebilecekseniz bizi dünyaya getirin diyorlar. Tüm anne ve babaların böyle bir eğitim aldıklarını bir düşünün. Çocuk eğitiminde devrim denmez de ne denir buna? Ve bizim çocuklarımız bugün artık bunları düşünüyor, sorunları deşiyor, dile getiriyor ve çözümler öneriyorlar. Ne güzel değil mi? Bu noktadan yine çok ilginç ve bir o kadar da gerekli noktaya değiniyor çocuklarımız. Bakın eğitim komisyonu delegeleri bilinen istekler yinelendikten sonra ilk kez dile getirilen bir önerinin nasıl altını çiziyorlar. 8. Kişilik kazanma amacına yönelik özel dersler verilmelidir. Düşünebiliyor musunuz? Bu öneriyi getirenler eğitimden sorumlu koca koca yöneticiler, eğitimciler, müdürler, müsteşarlar değil, ilk ve ortaokul öğrencileri. Kendini tanıma, kişiliğini bulma ve geliştirme, böylelikle yaşamına gerçek kimliğiyle kendi damgasını vurmanın önemini sezinlemişler. Sezinlemekten de öte artık bu aşamada bir arayış içine girmişler. Birileri bu konuları bize anlatsın, öğretsin diyorlar. Eğitimin ilk ve temel amacının bireyin kişiliğini geliştirmesi, hayatının kendisine ve başkalarına ifade ettiği anlamı kavraması olduğu düşünülürse, çocuklarımızın kendi kafalarıyla doğru yolu bulduklarını görüyoruz. Her şeyden önce çocuğumuzun kendini sevmesini ve iyi hissetmesini sağlamalıyız. Ve yine bu öneri bana yazılan öyle çok mektupla aynı özlem ve arayışları dile getiriyor ki. Aşağıda sunacağım alıntılarla ilgili küçük bir not. Gençlerimizin bana yazdıkları güzel sözleri her zaman yüreğimin derinliklerinde ikimizin arasında kalacak biçimde saklamayı yeğlemişimdir. Şimdi okuyacağınız alıntılarda mektubun örgüsünü bozmamak için koymak zorunda kaldığım onlar tarafından bana atfedilmiş güzellikler var. Yanlış anlamayacağınıza inanarak devam edelim. Çok kötü bunalıma girmiştim. Bunun nedeni %30 gerçeklerse %70 benim karamsarlığımdı. Parantez içerisinde mış. Bir gün artık dayanamayınca bir arkadaşıma içimi döktüm ve o ertesi gün bir kitap ve birkaç yazıyla yanıma geldi. Bunları oku ama sindire sindire anlayarak oku dedi. Kitabın adı Bir Pırıltıdır Yaşamak'tı ve verdiği yazılarda bir gençlik dergisindendi. O kitabı gerçekten de sindire sindire okudum ve anladım ki ben hayatı yaşamayı bilmiyorum. Çünkü kendimi sevmiyorum. İçinde bulunduğum durumun büyük bölümünü ben yaratmışım. Arkadaşımın sayesinde o kitapla öyle bir uykudan uyandım ki artık hayatı tanıyorum. Her şeyden önemlisi kendimi seviyorum. Son kitabınızda da dediğiniz gibi diskoya gitmek için hala izin alamıyorum ama niye diskoya gidemiyorum diye de oturup bunalıma girmiyorum. Gerçi bu sadece ufacık bir örnek. Keşke diğer sorunlarda bu kadar basit olsa. Ama dediğim gibi ağlamak yerine kapıları zorluyorum. Basit ama en mantıklı çözüm yolunu arıyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum. Gözlerimi açtığınız, gülmemi sağladığınız ve içimdeki iyimserliği bulmama yardım ettiğiniz için. İşte içinde zaten var olan güzelliklere tam vaktinde uyanmış bir genç insan. Ve başka bir mektup. Böylece ben hem sınıfta dışlanmamak hem de o arkadaşım kadar sevilmek için sizin herkesi memnun etmek isteyenler bölümüne konu olacak duruma düştüm. Son bir haftadır resmen kişiliğimden uzaklaşmak üzere olduğumu fark ediyordum. Derken geçen perşembe bir arkadaşımdan sizin kitabınızı aldım. Ve o anda sanki kendimi okudum o kitapta. Bütün öğütlerinizi dikkatle okudum. Verdiğiniz öğütler o kadar yararlı oldu ki. Çünkü biliyorum ki benim yaşadıklarımı siz de yaşadınız. O öğütleri basma kalıp laflar olsun diye yazmamıştınız. Bugün salı. Artık kişiliğimden kaygı duymayı, ödün vermeyi bıraktım. Artık ben ben olduğumu biliyorum. Özgün sesimi ve düşüncelerimi yakaladım. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Çünkü artık ben kim olduğumu biliyorum. Her insan gibi ben de olağanüstü bir varlığım ve bu varlığa hakaret etmeye ya da aşağılamaya kimsenin hakkı yok. Sizin yazdığınız bir öğüt var ki ona da şiddetle katılıyorum ve uyguluyorum. O da basma kalıp olmamak. Artık tamamen kendi fikirlerimi söylüyorum. Hiç kimseden çekinmiyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Kabul etmeyebilir ama saygı duymak zorundalar. Artık birinin hoşuna gideyim, beni sevsin, beni dışlamasın diye kendimden taviz vermek yok. İşte vardığım tüm bu kararlara beni ulaştıran sizsiniz. Geçen perşembeye kadar kitabınızı alana kadar psikoloğa veya okuldaki rehber öğretmenlere gitmeyi ve onlara bu konuda fikir sormayı düşünüyordum. Ama artık buna hiç gerek kalmadı. Sorunu kendi kendime çözdüm. Hem de sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Bu büyük başarını benimle paylaştığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sonbahar yapraklarının oluşturduğu tepecikleri andıran mektup kümesinden bir örnek daha. Ben sizin 4 kitabınızda da kendimi buldum diyebilirim. Yaşamın bir pırıltı olduğunu, kendimi sevmeyi, koşulsuz sevmeyi, toplum içinde yaşayabilmeyi ve daha aklınıza gelebilecek yazılarınızda bulunan pek çok konuyu. Aslında bunlar belki bende var olan şeylerdi ama onları açığa çıkaracak bir güç gerekliydi. Ve o gücü ben sizin yazılarınızda buldum. Öncelikle bana ve benim gibi birçok insana etkili biçimde yaptığınız hayat öğretmenliği için teşekkür ediyor ve sizi kendime hayat öğretmeni olarak seçtiğimi bilmenizi istiyorum. Bu mektuplarda da görüldüğü gibi gençlerimiz hayatın özünü ve anlamını yakalama peşindeler. O güce de sahipler. Yeter ki birisi küçük de olsa bir ışık yaksın ve son bir alıntı. Günümüzde okullarda yalnızca öğrenim yapıldığı için kendi tabirimle hayat nehrinin içine çırılçıplak itiliyoruz. Ve bu yaptıklarınız hayatın kararsızlık evrelerinden geçen bizler için çok değerli. Teşekkürler. Bugünün çocuklarının, bizim çocuklarımızın kurultayından çıkan öneriler işte bu düzeyde. Bu düzey göz önüne alınarak artık bu dünyaya bir çocuk getirmeden önce oturup iyice bir düşünmek ve kendini çok iyi hazırlamak gerek. Ve gelelim tüm yaşam boyu uygulanması gereken çok genel bir kurala. Çocuğumuzun kendini iyi hissetmesi, onun mutlu olması demektir. İnsan ancak kendini iyi hissettiği zaman mutludur. Öyleyse bizler onun kendini iyi hissetmesini sağlamalıyız. Bunu sevgimizle, davranış ve sözlerimizle gerçekleştirmeliyiz. Sürekli eleştirilen, utanca boğulan, düşünmesine, konuşmasına, kendini geliştirmesine izin verilmeyerek baskı uygulanan çocuk hiçbir zaman kendini iyi hissetmeyecektir. Oysa atılımları desteklenen, yüreklendirilen, başarıları övülen, başarısızlıkları olumlu eleştirilerle karşılanan, düşünmesine, konuşmasına hak tanınan, sorumluluk verilen çocuk kendini iyi hissedecek ve mutlu olacaktır. Günümüze dek uzanan bazı yanlışların zehirli zincirini kırarak, onların yerine değer verilen,